Ayrım 20.
Bu yüzden dertliye yalvarmaya başladı. Fakat Beriki ona cevap bile vermiyordu. Gel gelelim, pistolünü indirmiş, sanki gitmesi için ona izin verir gibi olmuştu. Hınzır yedi onu ikna ettiğini sanıp büyük bir temkinsizlikle yerinden doğrularak kapıya doğru koşmaya başlayınca silah patladı. Dilenciler ketudası bacağından vurulmuştu. Dışarıda dilenciler şiddetli sağanağın altında, bakalım loncaya gerçekten yıldırım düşecek mi diye beklerlerken binada üç kişi kalmıştı. Hınzır yedi acıyla kıvranırken dertli Bünyamin'e bana yapılan iyilikleri unutmam diye fısıldadı. Artık buradan rahatça gidebilirsin ama acele et. Şurada küçük bir kapı var. Oradan çıkarsan seni kimse fark edemez. Kapıda bir kilit göreceksin. Asıldığında kolayca açılır. Hadi şansın açık olsun. Bünyamin kapının kilidini gerçekten de kolayca açtı. Artık özgürdü. Şiddetli yağmur altında divan yoluna doğru koşarken arkasına baktı. Karanlık gecede kesif sağanak altında lonca binası seçilemiyordu. Fakat ansızın çakan bir şimşek her şeyi aydınlattı. Yıldırım binaya isabet etmişti. Çok kısa bir süre sonra duyulan gök gürültüsü dilencilerin çığlıklarını bastırdığında lonca artık alevler içindeydi. Karanlık. Fi tarihinde Anadolu'nun kasabalarından birinde hayalci ve dalgın bir tüccar yaşıyordu. O kadar dalgın, o kadar hülyalıydı ki sık sık borçlarının ve alacaklarının vadesini unutur, hasılatını genellikle yanlış sayar ve defteri kebirinde küçüklü büyüklü hatalar yapardı. Bu nedenle sermayesi giderek eridi ama o hayal kurmaktan bir türlü vazgeçmedi. Meslektaşları gibi tuttuğunu koparamadığı, sinekten yağ çıkarmadığı ve çalışıp didinmediği için yorulmuyordu. Gecelerden bir gece, günün yorgunluğunu atmak için değil de sadece düş görmek için yatağına uzandı ve düşünde kendisini bir evin penceresinin önünde buldu. Bu pencereden içeri baktığında beşiği andıran bir yatakta horul horul uyuyan biriyle onun başucuna oturup elinde kalem, defterine yazılar yazan bir adamı gördü. Boyu uzun, gözleri çekik ve elmacık kemikleri çıkık olan bu adam ara sıra elinden kalemi bırakıp uyuyan adamın üstünü örtüyor, uyanacak gibi oldu mu pışpışlıyordu. Fakat neden sonra birdenbire arkasını döndü ve pencereden içeriği izleyen tüccarla göz göze geliverdi. Yüzünde şaşkınlıkla kızgınlık arası bir ifade vardı. Bu esnada düş kesildi ve tüccar uyanıverdi. O gün ticarethanesine gitmeyip saatler boyunca rüya tabirleri kitaplarını karıştırdı. Gel gelelim hayra ya da şerre yoracak bir alamete rastlayamayınca düşünün devamını görebilmek umuduyla ertesi gece yine yatağına uzandı. Çok geçmeden dalınca düşünde kendisini yine o pencerenin önünde buldu. Uzun boylu adam hala defterini karalıyor, diğeri ise döşeğinde uyumaya devam edip düşler görüyordu. Tüccar bu manzarayı merakla seyrederken uzun boylu adam yine arkasını dönüp baktığında gözetlendiğini anladı ve hışımla yerinden doğrulup pencereyi ilerleyerek perdeyi tüccarın yüzüne kapatıverdi. Düşü böylece kesilen tüccar uyandığında doğruca rüya tabiri kitaplarına koştu. Sayfaları karıştırmasına rağmen yine bir şey bulamadı ve umudunu üçüncü geceye bağladı. Akşamı iple çekip yatsıdan sonra döşeğine uzanarak dalıp gitmeyi bekledi. Çok geçmeden derin bir uykuya daldığında düşünde kendisini yine aynı pencerenin önünde gördü. Perde kapalıydı. Bu nedenle tüccar içeriği görmek için perdeyi aralamaya yeltenmek zorunda kaldı. Ama bunun bir tuzak olduğunu elbette bilemezdi. Çünkü bu işi yapar yapmaz uzun boylu adamla burun buruna gelmişti. Diğeri ise içeride hala uyuyordu. Uzun boylu adam tüccara uyuyan kişiyi uyandırmamak için fısıldayarak "Behey Teres" dedi. "Üç gündür pencereden içeriği gözetliyorsun. Senin yüzünden defteri kalemi bırakıp işimi erteledim. Ne merak bu sendeki? Şimdi söyle bakalım. Merakın yüzünden onu bunu rahatsız ettiğin için sana nasıl bir ceza vereyim?" Tüccar ezilip büzülerek "Affet beni ey uzun adam," dedi. "Üç gündür gelip bu pencereden seni gözetliyorum. Çünkü ne yaptığını merak ediyorum. Eğer öğrenirsem gördüklerimin hayır mı şer mi olduğunu anlayabileceğim. Bu yüzden bana burada ne işler çevirdiğini anlat. Sonra bana istediğin cezayı verebilirsin." Uzun boylu adam anlatmaya başladı. "Şu döşekte uyuyan adamı görüyor musun? İşte onu ben düşledim. Bu adam uyuyor ve bir takım düşler görüyor. Ben de onun gördüğü düşleri deftere bir bir yazıyorum." Tüccar şaşkınlıktan ağzı bir karış açılarak, "Peki düşünde ne görüyor?" diye sordu. Adamsa işi yarım kaldığı için sabırsızlanarak biraz da yarım ağızla cevap verdi. "Seni, diğerlerini ve sizlerin yaşadığınız dünyayı görüyor. Hem sen ne kadar meraklısın böyle. Anlaşılan yakamı kolay kolay bırakmayacaksın. Bu kadar meraklı olduğuna göre şimdi seni maymun mu yapayım ha, söyle." Tüccar korkuyla, "Yok yok, hayır yapma. Yeminler olsun bir daha gelmem," diye bağırdı. Adam endişe ve kızgınlıkla dişlerinin arasından, "Sus, bağırma," diye fısıldadı. "Onu uyandıracaksın. Burada ciddi işler yapılıyor. Sana gelince seni maymun yapmayacağım. Ama beni bir daha rahatsız etmeni de istemem doğrusu. Bu yüzden artık ömrü billah uyumayacaksın. Böylece düş falan da görmeyeceksin." Düş biter bitmez tüccar uyanıverdi ve hemen rüya tabiri kitaplarını açtı. Fakat bu konuda makul bir yoruma rastlayamadı. Bütün umudu gece olup uyuyunca göreceği düşteydi. Yatsıyı iple çekti ve döşeğine uzandı. Ne var ki vakit gece yarısını geçmesine rağmen gözüne hala uyku girmemişti. Sabah olunca bütün gece uyumamasına karşın kendini dinç hissediyordu. Uykusuzluğu ertesi gün ve daha sonraki günlerde devam edince bir hekime gitme kararı aldı. Ne var ki kendisine verilen uyku şurubundan ilk gece bir ve ikinci gece üç kaşık, sonraki günde tam bir şişe içtiği halde fayda görmedi. Sonraları bu şurubu su niyetine içmeye ve gün boyunca afyon sakızı çiğnemesine rağmen esnemeyi bile başaramayınca, bir gezginin mağripten kavanoz içinde getirdiği çeçe sineğine iki altın verip hayvana kendini sokturttu. Hatta komşu tavsiyesi üzerine yorgan döşeyi sırtlayıp yedi uyurların mağarasına bile gitti. Fakat burada da uyku tutmayınca şöhreti yedi iklim dört bucağa yayılmış, namı lakabı dilden dile dolaşan bir sihirbazın huzuruna vardı ve derdini ona anlattığında uyuyabilmesi için bir umut ışığının olduğunu anladı. Sihirbaz ona bu fani dünyanın bir yerinde 10 yıllardır, belki de 100 yıllardır uyuyan biri olduğunu, eğer bu kişiyi bulup uyandırmayı başarabilirse, uykusuzluk illetinin artık onun yakasını bırakacağını söylemişti. Sihirbazın bu sözlerini işiten tüccar, yüreğinde bir umutla böylece ticarethanesini satıp 3 deve alarak hayvanlara mürmür kuşu gübresini yükledi ve lale soğanlarını 6 günde büyüten bu değerli maddeyi sata sata diğer diğer dolaşmaya başladı. Geçtiği ülkeler ve kasabalarda ticaret yaparken bir yandan da 10 yıllardır uyuyan adamı soruyor, aldığı cevaplara göre güzergahını değiştiriyordu. Nihayet Şam yakınlarında bir kasabaya geldiğinde köylünün biri ona tam 7 yıldır uyuyan ve karısı tarafından köy köy dolaştırılıp meraklılarına 3 mangır karşılığı teşhir edilen bir evliyadan bahsetti. Anlatıldığına göre karısı uyuyan adam sayesinde hatırı sayılır bir servet biriktirmişti. Arzu edenler bu mucizeyi kasaba dışında kurulan çadırda bizzat görebilirlerdi. Tüccar sözü edilen yerdeki çadıra geldiğinde kendisini büyük bir kalabalığın içinde buldu. Bu kişiler 7 yıldır uyuyan mübarek evliyayı görmek için çadırın girişinde bir kuyruk oluşturmuşlardı. Sırası gelenler 7'şer 7'şer olmak üzere evliyanın yaşlı karısına adam başı 3 akçe verip içeri giriyor. Bu esnada iri kıyım bir zenci gürültü etmesinler diye onlara nezaret ediyordu. Çünkü eskaza müşterilerden biri şaşkınlık nidası atıp evliyayı uyandıracak bir ekmek kapısını böylece kapatacak olursa zencinin demir topuzu alimallah beynine inmek için hazır bekliyordu. Sırası gelen tüccar içeri girip kuş tüyü jildede uyuyan evliyayı görünce aradığı adamın o olabileceğini düşündü ve yüreği umutla titredi. Böylece evliyayı uyandırmak için bir yol aramaya çalıştı. Akşama kadar düşünüp sonunda bir çare buldu. O gece kasabanın meyhanesinde ağız arayarak yörenin en bağırgan horozunun hangi köyün kümesinde olduğunu öğrendikten sonra sabaha karşı yola çıktı. Gün ağarınca sinirli ve sersem insanların yaşadığı bir köye geldi. Hepsi de uyku sersemi olan bir takım adamlar, güç bela zapt ettikleri bir horozu kesmek üzere bir kütüğe götürmeye çalışıyorlardı. Adamların sersemliği ise yumurtadan çıktığından bu yana horozun çok erken ve berbat bir şekilde ötüp köyde uyku selamet bırakmamasından kaynaklanıyordu. Tam zamanında yetişen tüccar köylülerin sersemliklerinden yararlanıp yörenin en bağırgan horozunu yarım akçeye satın alarak kasabaya döndüğünde akşam olmak üzereydi. Gece yarısına kadar bekledikten sonra kasabadan çıkıp evliyanın uyuduğu çadıra gelen tüccar, ötmesin diye horozun gagasına bağladığı sicimi çözüp hayvanı çadırın üstüne koydu. Horoz serbest kaldığını anlayınca bir iki sıçrayışta çadırın orta direğinin tepesine atılıp tünedi. Tüccar ise yüreği heyecanla çarptığı halde çadırı görebileceği bir tepeye tırmanıp bir kayanın ardına sinerek kulaklarını bal mumuyla tıkadı. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş, sabaha az bir zaman kalmıştı. Derken çadırın kurulduğu vadide tam bir sessizlik hüküm sürdüğü sırada horoz öyle içler acısı, öyle berbat bir sesle öttü ki çadırda hemen ışık yandı ve evliyanın karısı da uyuyarak evini geçindiren erkeği uyanıp dirildi diye ağıt yakıp feryat etmeye başladı. Zenci ise ekmek kapısı bellediği adamı yeniden uyutmak için pışpışlamayı bile denedi ama başarılı olamadı. Adam gayet haklı olarak mükellef bir kahvaltı, özellikle sucuklu yumurta istiyordu. Ancak onun bu isteğine rağmen hala gözyaşı döken karısı, çadır direğine tüneyen horozu kesti ve onun suyuyla yaptığı pilavı uyku sersemi kocasına yedirdi. Neşe içinde güle oynaya kasabaya dönen tüccar, pazardan en yumuşak kuş tüyü yastığı ve içine konan pamuk tam 72 kez atılmış yumuşacık bir şilte aldı. Yatsı namazını kıldıktan sonra kaldığı han odasına döndü ve yatağına uzanıp uykuyu beklemeye başladı. Gel gelelim ne o gece ne de sonraki günler uyuyabildi. Sihirbazın kendisine kazık attığını düşünerek onu arayıp buldu ve olanları anlatıp parasını geri istedi. Ne var ki sihirbaz parayı geri vermedi. Çünkü işin aslını bildiğini ileri sürüyordu. Ona göre tüccar yanlış kişiyi uyandırmıştı. Söz konusu evliya yıllar önce bir kıza aşık olup onu babasından isteten bir talihsizdi. Kızın hain babası ise ondan köylerinin doğusunda yükselen devasa dağı kazma kürekle yerle bir etmesini, böylece güneşi 2 saat erken doğdurmasını istemiş, bunu yapmaz ya da yapamazsa evladını ona asla vermeyeceğini söylemişti. Sevgi ateşiyle tutuşan zavallı adamsa azmedip gece gündüz kazma sallayarak hain babanın isteğini yerine getirince muradına ermiş ama gerdeğe girer girmez yatakta yorgunluktan sızıp kalmıştı. İşte bu yüzden tam 7 yıldır uyuyordu. Tüccar bu olayın kulağına küpe olmasını söyleyen sihirbazın huzurundan bir hayli umutsuz ayrıldı ve develeriyle diyar diyar gezip yeri geldikçe onun ne kadar haklı olduğunu gördü. Gelip geçtiği yerlerde 7-8 hatta 15 yıldır uyuyan insanlara rastladı. Ama bunlardan hiçbiri aradığı adam değildi. Böylece aradan yıllar geçti ve tüccarın yolu günün birinde Konstantiniyye'ye düştü. Develerini Üsküdar'da bırakıp simsarlara ondalık vermek istemediğinden Tahtelkale'de bizzat satmak istediği mürmür gübresini bir tekneye yükledi ve böylece Bedesten yakınlarında bir hana yerleşti. Döşeğinde sağa sola dönüp bir türlü dalamayınca avluya indi ve burayı boydan boya çeviren saçağın altında bir döşeğe kıvrılıp yatmış horul horul uyuyan han bekçisini gördü. Adamı sabaha kadar gıpta ile seyretti. Güneş doğalı çok olmasına rağmen bekçi hala uyanmayınca mallarını katırlara yükleyip mezata doğru yola koyuldu. Mürmür gübresi değerinin tam 3 katına satılıp keseler dolusu para ayak ucuna akarken o hala bekçiyi düşünüyordu. Akşama doğru pılı pırtısını toplamak üzere hana geldiğinde bekçiyi hala uyur buldu ve kafasındaki soru büyüdü. Üsküdar'a geçip yeni malları yüklediği develerini dehler dehlemez bu sorunun cevabını bulur gibi oldu. Bununla birlikte getirdiği malları Konstantiniyye'den çok uzaklarda satarken kafasında henüz bir kesinlik yoktu. Böylece yılda 2 kez Konstantiniyye'ye gelip bekçinin hala uyuyup uyumadığını denetlemeyi huyu haline getirdi. Ne var ki bekçi döşeğinde kıvrılmış bir durumda horul horul sürekli uyumakta oluyor, arada bir kalkıp su döktüğü bile vuku bulmuyordu. Çekingen tabiatlı olan tüccar bu bekçiyi uyanıkken görüp görmedikleri konusunda han ahalisinin ağzını aramaya çalıştıysa da bundan bir sonuç alamadı. O güne kadar bekçiyi kimse önemsememişti ve bundan sonra da ona itibar edecekleri yok gibiydi. Böylece zaten hülyalı ve mahcup bir zat olan tüccar gün be gün içine kapandı ve Konstantiniyye'ye daha sık gelip gitmeye başladı. Bu arada serveti artık her nasılsa adam akıllı büyümüştü. Ama onun parada pulda gözü yoktu. O sadece bekçinin uyanacağı günü iple çekiyordu. Böylece aradan yıllar geçtikten sonra tüccar Konstantiniyye'ye bir kez daha geldi. Mallarını her zamanki gibi Eminönü'nde katırlara yükletti ve divan yoluna girdiğinde şiddetli bir sağanak başladı. Darphanenin önünden geçerken binanın bodrum katındaki mazgallardan duman çıktığını gördü. İşin ilginç yanı çevrede kabarık sayıda dilenci vardı. Yağmur adamakıllı şiddetlenince hana vardı. Yıllardır izlediği bekçi saçağın altındaki şiltede hala uyuyordu. Yüzünde bir umut ışığı beliren tüccar odasına çekilip yol yorgunluğunu biraz olsun atmak istedi. Vakit geçirmek için odadaki demir parmaklıklı pencereden dışarıda çakan şimşekleri seyredip düşünmeye çalıştı. Fakat yıllardır aradığı sorunun cevabını bulamıyor, beklediği şimşek zihninde bir türlü çakmıyordu. O esnada gökyüzünden kopup gelen bir yıldırım, dilencilerin barındığı metruk bir kilisenin kubbesine isabet edince çıkan yangını uzun süre seyretti. Sağanağın azalıp çok geçmeden dinmesi yangının büyümesine sebep olmuştu. Ama kafasındaki soru tüccarın yakasını bir türlü bırakmıyor, onun bu manzarayı iç ferahlığı ile seyretmesine engel oluyordu. Sonunda gecelik takkesini kulaklarına kadar indirip, kaftanını da entarisinin üzerine giyerek avluya inmeye karar verdi. Hanın tahta merdivenlerinden yalın ayak inerken bir ucu el biçimindeki tahta çubukla sırtını kaşıyordu. Han bekçisi saçağın altındaki döşeğinde hala uyumaktaydı. Tüccar avlunun çamurlu zemininde yalın ayak yürüyerek bekçinin yanına gitti. Adeti üzere adamı incelerken avluda üçüncü bir kişi olduğunu fark edip o karanlık kuytu köşeye baktı. Karanlığın içinde genç bir adama ait olduğu hemen belli olan bir gölge vardı. Tüccar saçağa asılı feneri alarak gölgeye doğru ilerledi. Işık delikanlının yaralı yüzünü aydınlatınca adam ne şaşırdı ne de korktu. Delikanlıya "Selamünaleyküm" dedi. "Seni de uyku tutmuyor herhalde. Oysa bir hayli yorgun gibisin. Denizleri aşmış gibi bir halin var. Yerinde olsaydım rahat bir döşek bulur uyurdum. Bu arada adın ne senin?"
"Bünyamin."
"Demek öyle. Bu at bizim memlekette Bin Yemin diye telaffuz edilir. Sağ elin oğlu demektir. Baban seni çok seviyor olmalı. Yoksa böyle bir at koymazdı sana. Bir sıkıntın mı var senin? Bak herkes şu dilenciler loncasındaki yangını seyretmeye gitmiş. Uyku tutmuyorsa sen de git bir bak istersen vakit geçirirsin."
"Buna gerek yok, zaten oradan geliyorum. Peki sen niye gitmiyorsun?"
"Burada benim için daha ilginç olan bir şey var. O yüzden sabaha kadar yangın mangın seyredemem doğrusu."
"Nedir o?"
Çok macera yaşamış birine benziyorsun delikanlı. O yüzden halden anlarsın. Şu gördüğün han bekçisi var ya, hani az ileride döşeğinde horlayan adam. İşte o benim ilgimi çekiyor. Sakın yanlış anlama, bende bir sapıklık falan yok. Yıllardır bu kente gelir giderim ve adamı hep uyur durumda bulurum. Geceleri onun su dökmeye kalktığını bile hiç görmedim. Ne yiyor ne de içiyor. Sanki bu dünyaya uyumak için gelmiş. Kimseciklerin dikkatini çekmiş değil. Güya sakin sakin uyuyor ama ne düşler görüyordur kim bilir. Düş gördüğü belli. Çünkü dudakları sürekli kıpırdıyor. İstersen buyur gel, adama yakından bakalım. Bünyamin yerinden doğrulup tüccarla birlikte bekçinin yanına gittiğinde adamın dudaklarının gerçekten de kıpırdadığını gördü. Aslında mahcup mizaçlı biri olan tüccar, belki de delikanlıdan cesaret alarak bekçinin apışarasını eliyle yokladıktan sonra şaşırarak, ''Aa, çişi geldiği için aleti sertleşmiş. Az sonra helaya su dökmek için kalkar herhalde.'' dedi. Han bekçisi tam da bu sözlerden sonra döşeğinde öteki tarafına döndü ve horlaması bir süre için sekteye uğradı. Horozlar ötmeye başladığında ise uyanır gibi oldu. Horlaması yerini bir tıslamaya bırakmıştı. Belli ki aşırı sersemlikle tavşan uykusu arasında bir yerdeydi. Horozlar birbiri ardı sıra tekrar öttüklerinde gecelik takkesi altından kafasını kaşıdı ve yatağında bir kez daha dönüp bu defa düzenli bir şekilde nefes almaya başladı. O esnada apışarasını kaşımayı da ihmal etmiyordu. Horozlar üçüncü kez öttüğü zaman öksürdü. Gel gelelim onun uyanma belirtilerinin tam tersini tüccarda görmek mümkündü. Çünkü han bekçisi gözleri hala kapalı olduğu halde serçe parmağıyla kulağını karıştırırken bu adam artık esnemeye başlamıştı. Çok geçmeden tüccarın gözlerine uyku bulutları çöktü. Birdenbire bastıran bunca mahmurluğa rağmen uykusunun kaçmasından endişe ettiği için delikanlıya bir eyvallah bile demeden yanından ayrıldı. Tahta basamakları sersem sepelek tırmandıktan sonra odasına girdi ve afyon ruhu emdirilmiş kuş tüyü yastığa kafayı koydu. Avluda han bekçisiyle yalnız kalan Bünyamin neden telaşlandığını pek anlamadan İçindeki bir belirsizlik dürtüsüyle babası Uzun İhsan Efendi'nin atlasını hatırladı. Kitabı koynundan çıkarıp sayfalarını çevirdi ve bu kez adını tam olarak okudu. Puslu Kıtalar Atlası'ydı bu. Sayfaları karıştırırken bir takım tanıdık adlara rastlayınca şaşırmadı. Baştan sona kadar asla okuyamayacağı kitabın son bölümünü açıp rastgele bir yere baktı ve şu satırlar gözüne çarptı. Sevgili oğlum, bir zamanlar yaşadığım evin, gece yarısı eve dönerken taşıdığım o fenerin, duvardaki acem halısının ve aslında gerçek bir kent olan Galata'da gördüğüm her şeyin, sadece ve sadece benim zihnimdeki düşünceler olduğu fikri kafama saplandığında, muhakeme gücümün zayıfladığına hükmetmiştim. Ama şimdi görüyorum ki, asıl bunu düşündüğümde yanılmışım. Çünkü onlar gerçekten de benim düşlerimdiler. Bu fikrimi ilk kez Mihel Çıkmazı'ndaki kıraathanede Ali Said Çelebi'ye açmıştım. Biliyorsun bu iyi niyetli adam bana neredeyse olağanüstü bir saygı duyar ve ne söylesem hemen inanır.